Ayrım 18. Sayfa 225. Bir gün Ellie hakkında konuşurken Nikita şöyle dedi. Şimdi çok dikkatli olmalısın. Bir kadın ajan, Belyuanne'nin kız kardeşim diyerek karşına çıkabilir. Gerçekten de 24 saat sonra yabancı bir kadın kapımı çaldı. İyi giyimli, güler yüzü, çekingen bir kadın. Nikita'nın uyarısını anımsayarak kadına çok soğuk davrandım. Holde durduk, oturacak yer bile göstermedim. Evet, sizi dinliyorum dedim düşmanca. Soğuk karşılamamın şevkini kırdı mı acaba? Holdeki bir iskemleye oturdu ve çantasından bir deste binlik çıkardı. Bunları size Nika gönderiyor dedi. Başka hiçbir açıklama yapmadan. Eli öyle havada kaldı. Hafiften de titriyordu. Emniyetin kabaca bir dolanından başka bir şey olmadığını anlamam için başka ne gerekiyordu ki? Niko'yu ben hayatımda hiç görmedim. Bana para göndermesinin nedeni ne olabilir anlayamıyorum dedim. Ama bilemiyorum. Ben onun dediğini yapıyorum dedi biraz bocalayarak. Siz kuşkusuz bir buyruğu yerine getiriyorsunuz dedim alaylı alaylı. İster inanın ister inanmayın. Belyuanne'nin kendi serveti var. Bu parayı çalmadı. Hiç kimseden de istemedi dedi. Bizim de servetimiz var. Maaşımızı Moskova'dan almıyoruz dedim. Yüzümü buruşturdum, sabırsızlığımı gösterircesine ve kapıyı açmak için davrandım. Alacak mısınız diye sordu korkuyla ve ayağa kalktı. Hayır dedim. Öyleyse gideyim dedi ve parayı çantasına koyup başarısızlığın hayal kırıklığıyla çıktı. Neydi acaba bu garip davranış? Pencerenin önüne yaklaştım. Pancurların arasından köşede duran iki erkek gördüm. Nöbetçi de bırakmış diye düşündüm ve dehşetle endişelendim. Sotere gelir gelmez ona anlattım hemen olanları. Parayı gerçekten Belyuanne göndermiş olamaz mı dedi. Gazetelerin yazdıklarına göre annesi ziyaretine gidebiliyormuş. Bunu dünya kamuoyunu biraz rahatlatmak için yapmışlardır dedim. Ama bütün bunların bana oynamak istedikleri oyunla ne ilgisi olabilir? Annesini gördüğüne göre ondan bazı şeyler istemiş olabilir dedi yine. Ne istemiş olabilir? Bize bir deste binlik vermesini mi? Evet doğru, işin içinde para da var dedi. Sotiri düşünceli düşünceli. Bu kadın Niko'nun akrabası filan ya da ona benzer bir şey söylemedi mi? Gelişin nedenini açıklamadı mı yani? Ona sarılmamı ve hemen benim ona bazı açıklamalarda bulunmamı beklemiştir belki dedim. Doğrusunu istersen kendimi zor tuttum. O kurnaz Nikita ikaz etmeseydi kim bilir. Akşam Lela geldi ve olanları öğrenince kocasının ön sezişlerinden gurur duyduğunu, onun hiçbir zaman yanılmadığını söyledi. Nikita'nın dediğine göre seni bu işe bulaştırmak istiyorlar. Dikkatli olmalısın dedi sonra da. Bir daha gelirse onu hemen kov. Sakın onunla konuşayım deme ha. Bir daha gelmeye cesaret edebileceğini sanmıyorum dedim. Onu öyle bir bozdum ki. Böyle söyleme dedi Lela. Bu denli çabuk vazgeçmezler. Bu kez belki inandırıcı bir takım belgeler de getirebilir. Konuyu Nina'ya da açmakta yarar gördüm. Olup bitenler üzerine ona her zaman bilgi veririm. Çok garibine gitti. Ne diyeceğini bilemedi. Belyuanne para göndermiş olamaz ama yine de yaptığın harcamaları düşünerek yükünü biraz hafifletmek istemiş olabilir. Ayrıca iyi bir avukat tutman gerektiğini de düşünmüş olabilir. Bilirsin serveti var ama böyle düşüncesizce hareket etmez. Emniyetin bir oyunu ise çok çocukça bir şey dedi. Acaba örgütten gelen bir yardım olabilir mi? Amcaya sormak ister misin dedim. Bir hafta kadar sonra Nina yanıtı getirdi. Örgütün para göndermiş olması olanaksızmış. Rose German'a dikkat etmem gerekiyormuş. Mevsimlerden yazdı, havaları oldukça sıcaktı. Bir gün öğleye doğru yemeğimizi yemiş, tam dinlenmeye hazırlanıyorduk ki yine aynı kadın geldi. Bırak onunla ben konuşayım dedi Sotiri. Yarı çıplak yataktan fırladı. Dış kapının ufak penceresini açtı ve öfkeyle bağırmaya başladı. Hiç böyle konuştuğunu duymamıştım. Ne istiyorsun bayan dedi. Bu numaralar bize geçmez anlayamadın mı? Bunu aynen seni buralara kadar gönderenlere söyle. İşi burada bitirelim tamam mı? Hadi güle güle ağzımı bozdurma şimdi. Gerçekten neydi amaçları? Ne numaralar çeviriyorlardı acaba? Kendi kendime bunları düşündüm durdum. Doğrusu beni de bir hücreye kapatmalarını yeğlerdim. Bu sinir harbini kaldıramıyordum artık. Öfkem geçmeden Egerman'a telefon ettim. Emniyet neden bizi rahat bırakmaz? Bizi bu denli saf mı bilir dedim. Para getiren kadın olayını anlattım sonra. Fazla ayrıntılara girmeden. Egerman şaşkınlık gösterdi. Olayı ayrıntılarıyla öğrenmek istedi. Benim oralı olmadığımı görünce kısa kesti ama. Bir daha gelirse onu alıkoymanızı rica edeceğim. Gelip kendisini yakından görmek isterim dedi. Telefonu kapadım ve ellerimi başıma dayadım. Delirmek üzereydim. Neye inanayım? Bu kadın emniyet tarafından gönderilmemiş miydi yoksa? Öyleyse kim tarafından geliyordu? Ya Egerman'ın söyledikleri? Yapmak istediklerinin ortaya çıkması da mı oyundu? Ne pislik, ne umutsuzluk. Mantık da gereksiz, ahlak da. Hafta geçmeden yabancı kadın yine kapımıza dayandı. Amaçları bizi çıldırtmak diye ciddi ciddi düşünmeye başladım. Belki de bunu göz önünde bulundurarak hiçbir taşkınlıkta bulunmadım. Ama onu içeri aldım ve konuşmasına fırsat vermeden ben konuştum. Sakin sakin. Bakın, beni iyi dinleyin. Kim olursanız olun, size buraya kim göndermiş olursa olsun dedim. Rica ederim, gidin ve bir daha gelmeyin. Tehlikedesiniz, anlıyor musunuz? Tehlikedesiniz. Beyaz bez parçası çıkardı, bana uzattı. Bakın, kız kardeşinizin yazdıklarını okuyun, inanırsınız dedi. Bezi elime aldım, üzerindeki yazılar silikti, geri verdim. Okumak istemiyorum dedim biraz öfkeyle. Tekrar ediyorum size, iyiliğiniz için söylüyorum, hemen gidin, bu ev izleniyor. Bez parçasını koynuna soktu, başını öne eğdi ve gitti. 15 dakika kadar sonra telefon çaldı. Açtım. Başka kim olabilirdi? Egerman. Tatlı bir sesle konuştu. Ne oluyor? O kadın yine göründü mü dedi. Bu şeytanca bir rastlantı mıydı? Yoksa o yabancı kadını kendisi gönderiyordu da şimdi nasıl davrandığımı merak ediyordu. Saniyenin onda biri kadar bir sürede vereceğim karşılığı düşündüm. Hayır, gelmedi dedim. Sizi tedirgin edilmemeniz için haber salmamış mıydınız? Kimseye haber salmadım. Hayır, dedi öfkeli. Kadını bana tarif edebilir misiniz? Söyleyin, rica ederim. Kadının yüzünü gözümün önüne getirmeye çalıştım. Tam tersini söyleyecektim ona. Artık kuşkum yoktu. Kadını Egerman göndermemişti. Galiba az daha bizden birini emniyete teslim edecektik. Çıldıracak gibi oldum. Bu kadar çabuk kanma Katerina, dedi Nikita. Kadını sana gönderenlere teslim edecektin. Soteri'nin söyledikleri beni daha da allak bullak etti. İster misiniz? 51 gün bizi. Size ne oldu da Belihani'nin kız kardeşini sürekli kovdunuz desin, dedi. Nikita ve Lela'ya göre bu olanaksızdı. Güldüler ve bize takılmaya başladılar. Ellie'nin kayınpederi ne düşünecek acaba? Kadını yarı çıplak karşılamış ve kaba bir biçimde azarlamışsın, dediler. Bu soğuk şakalar hiç hoşuma gitmiyordu. Nikita, bu gerçek ise, dedim dişlerimi sıkılarak. Nasılsa gün her zaman benim üzerimde kalıyor. Bir eksik bir fazla ne olur sanki. Kabul ediyorum. Yalnız bak, dikkatli ol. Egerman'ı tahrik etme, kendini koru, dedi. O gece Egerman'ı rüyamda gördüm. Korkunç bir kabus. Sonsuz bir koridorda beni kovalıyordu. Koşuyordum, sürekli koşuyordum. Nefes nefese kalmıştım. Kalbim fırlayacak gibi çarpıyordu. Sık sık arkama bakıyordum. Ter içindeydim. Ah, yakalayacak beni, yakaladı. Yeter artık, durun. Neden koşuyorsunuz, diye bağırdı arkamdan. O aldatıcı ve saf gülümsemesiyle. Bu küçücük armağanı alın, dedi. Armağan bana mı, dedim. Elbette size, dedi. Paketi aldım, açtım. İçinden Ellie'nin kesilmiş ve üzülmüş kafası çıktı. Avazım çıktığı kadar bağırmak istedim. Ağlamak istedim. Ama sesim kısılmıştı. Çıkmıyordu. Heyecandan tir tir titriyordu. Böyle yapmayın. Nedir bu haliniz? Tanrı adına. İyice bakı, dedi yine o. Yeniden baktım. Dişlerini iri iri açmış, gözlerini gösteren bir kuzu başı gördüm. Heyecandan ter içinde kalmıştım. Korkuyla uyandım. Pazar rüyası, dedi İrin'in yine. Öğleye kadar açıklık kazanır, dediği galiba doğruydu. Telefon çaldı. Avukat Loizos. En sonunda kız kardeşine konuşmayı başardım, dedi. İddianameyi de okudum. Ne diyor, dedim. Çok şey. Bir sözlük kadar kalın bir iddianame. Düşüncemi söylerim size. Yarın akşama doğru bana gelin. Bugün için olanaksız ama. Bir pazar günümüz var. Birazcık dinlenmek istiyorum. Sabırsızlanmayın. Önümüzde çok zaman var, dedi. 14. Karalara bürünmüş yaşlı kadın konuştukça soluğumu tutuyor, söylediklerini anlamaya çalışıyordum. Sonunda güçlükle anladım. Averof hapishanesinde ölüme mahkum edilmiş bir kızı varmış. Ve demiş ki kızı. Ne dedi kızınız, diye sordum sabırsızlıkla. Kızım adresinizi verdi ve dedi ki, anne git haber ver buraya. Bu hapishaneye getirdiler onu. 50 mi, diye sordum. Ağzından laf kapmaya çalışıyordum. 50'yi Averof hapishanesine mi götürdüler? Evet, bravo. bunun iyi bir haber de olabileceğini kafam almıyordu sanki. Kadının söylediklerini iyice anlar anlamaz sevinçten delirecek gibi oldum. Hem ağlıyor hem de gülüyordum. Nihayet, nihayet! Bağırmaya başladım çılgıncasına. Emniyetin yanında hapishane kurtuluş demektir. Saat 5, yetişmeye çalışalım dedim. Banyodan yarı tıraşlı çıkan sutureyi. Yetişemezsin kızım, ziyaret saati geçti dedi yaşlı kadın. Saat 3'ten beri bir aşağı bir yukarı seni arıyorum. Atina'yı bilmiyorum, yaşlıyım da. Kızım taksiye bin dedi ya. Dinlemedim. O kapıcı olmasaydı seni belki de hiç bulamayacaktım. Belki bırakırlar, gideceğim dedi. Boşuna yorulma. Cumartesi günü gidersin. Salı, perşembe, cumartesi günleridir ziyaret günleri. Bir gün nasılsa geçer. Ben 12 ay sabrettim. Kızım emniyette kapalı kaldı. Ne mektup yazabildi, ne hiçbir şey, dedi yaşlı kadın. Sosyeri yaşlı kadına baş başa bıraktım ve hemen telefona koştum. Kadın haklıymış. Ziyaret saati geçmiş. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ellerimi olmaya başladım. Demek Averov hapishanesine götürdüler diyordum durmadan. Kendi kendime ve habire odanın içinde dolanıyordum. Bir ara yaşlı kadına bir şey ikram etmediğimi anımsadım. Cezveye kahve koydum. Oturduk. Ortak dertlerimizi konuşmaya başladık. Aklımı yitirecek gibi oldum. Emniyette korkudan ne yaptığımı bilemiyordum. Düşünebiliyor musun? Aldılar, götürdüler ve ölüme mahkum ettiler. Ölüme. Felç oldum sanki. Bakanlara gittim, askeri yargıçlara gittim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bizimkiler Almanlardan da beter. Andrikom'u da, Stravri'yi de kurşuna dizdiler. Büyüğü 28, küçüğü 22 yaşındaydı. Sonra da kızımın peşine takıldılar. Gece gündüz yollarda önüme gelene yalvarmaya başladım. Kocam yıllarca önce öldü. Biz uzaklardan geldik. Ne kötülük yaptı yavrularım? Kuzu gibiydiler. İnsanın konuştuğu gibi konuşurlardı. Yaşlı kadını trene kadar götürdüm. Eve döneceğime hapishaneye doğru yürüdüm. Çevreyi tanımak istiyordum. Cuma akşamını sürekli elektrikli fırının önünde geçirdim. Yemekler hazırlıyordum. Yeni bir dönem başlıyordu. Yeni amaçlar, yeni mücadeleler. Daha sabah saat 7'de hapishanenin kadınlar bölümünün önüne gelmiştim. Dolu kese kağıtlarını bir okaliptus ağacının dibine yerleştirdim. Çiçeklerimi de uygun bir yere koydum. Koyu yeşil demir kapıyı taş binayı seyretmeye koyuldum. Alexandra'nın mektuplarını anımsadım ve heyecanım daha da arttı. Yürümekte güçlük çeken kadınlar ellerinde dolu kese kağıtlarıyla gelmeye başladılar. Benim yeni olduğumu hemen anlayıverdiler tabii. İlk olarak mı geliyorsunuz dediler. Kimin var senin içeride? Ellinin ablası mısın? Söylesene be kardeşim. Hemen çevremi aldılar. Sevecenlikle elimi sıkmaya başladılar. Hepsi de ışıl ışıl gülümsüyordu. Haber ne de çabuk yayılmış. Sen öne geç, kimliğini göster dedi biri. Kimliğini aldın mı yanına? Kimliksiz giremezsin. Saat tam 8'de açılır. Ah kardeşim nasıl sevinecek bir bilsen. Gözüm kapıya dikilmişti. Çekilen sürgüyü duyar duymaz heyecandan olduğum yerde yığılacak gibi oldum. Gelin yardım edelim, getirdiklerini taşıyalım, vakit kaybetme. Kese kağıtların üzerine isim yazdın mı? Yaz, biz ilgileniriz. Küçük bir pencere açıldı. Kırmızı çocuk yüzü, iri yarı bir adam beni şöyle bir süzdü. Hangi gruba dahil edeceğini düşünüyor olmalıydı galiba. İçeriden bir ses duyuldu. Ziyaret başlıyordu. İlk ben girdim. Nereye doğru gideceğimi bilemiyordum. Oradan değil bu tarafa gel dediler. Nerede dedim. Orada. Demir parmaklığın olduğu yerin dışında. Katerina. Ses başka yerden geliyor. Ben başka yere koşuyordum. Şaşırdı zavallıcık dedi bir ses. Karanlıktır. Alışır. Ellicim. Yüzümü demir parmaklığa dayadım. İkimiz de ağlıyorduk. Ayıp dedi Elli ve gülmeye başladı. Söyle bakayım nasılsınız? Tutuklanmam sizi herhalde endişelendirmedi. Yok canım. Neden endişelenim? Demek bu da varmış hesapta. Bana iyi bak. Durumum iyi değil mi? Durmadan önemsiz şeyler konuştuk. Başka kızlar da beni görmek, selamlamak istemişler. Koşup geldiler. Artık meraklanma, şimdi bizimle beraber dediler. Konuş Elliciğim, vakit geçiyor dedim. Sen konuş dedi. Serbest konuşabilir miyiz? İşkence ettiler mi dedim. Şimdi boş ver bunları dedi. Doğum ayına girdin mi dedim. Evet, zaten bunun için getirdiler beni buraya. Niko hala emniyette. Hapishaneye nakledilmesi için çalışmanız gerek. Git annesini bul. Sana adresini yazdım dedi. Niko'nun kız kardeşi var mı? Onu eve gönderdiniz mi dedim. Kız kardeşi yok, kuzeni var. Onu sana gönderdik dedi. Vay, ya ne oldu? Niçin ona böyle kötü davrandınız dedi. Polis gönderdi sandık. Aa, bunun için mi dedi ve gülmeye başladı. Gülme dedim. Az daha kadını polise teslim edecektik. Neden para gönderdiniz? Beni o paralar şaşırttı dedim. Elbise anımsıyor musun? Uzat dedim, kısalt dedim. Kıvrık yerine bir not yerleştirmiştim dedi. Parayı neden gönderdiniz dedim. Niko göndermek istedi. Harcaman için, bebeğin de gereksinimlerini alman için dedi. Aman Tanrım, geçinecek param yok muydu? Kadın geldi, merhaba dedi. Hiçbir açıklama yapmadan parayı uzattı. Buna ne gerek vardı dedim. Böyle mi yaptı? Korkmuştur zavallıcık. Sen neden sormadın? Sanırım ikiniz birlikte berbat ettiniz işleri. Polis bana ne oyunlar oynadı bilsen dedim. Zoe Alexandru'yu, Rosa Egerman'ı, Soteri'nin tutuklanmasını, Sophie'nin nişanlısını anlattım kısaca. Dur, kısa kes diye uyardı hemen beni. Güya ziyaretçi gibi gelmiş yandaki kadın, kulak kesilmiş söylediklerimizi dinliyordu. Aynı zamanda bir kampana sesi duyuldu. Ziyaret süresi bitti dedi Eli. Bu kadar çabuk mu dedim. Bir kere daha vuracak. Soteri'yi anlat. Mesele kapandı mı? Neden karıştırdılar onu bu işe dedi. Askeri mahkemeye gidecekmiş dedim. Soteri mi? Neden? Konuşuruz. Önce senin doğum işlerini konuşalım dedi. Hamile olduğumu anlayınca kudurdular dedi. Avukattan haber aldım dedim. Avukatı düşün. Mina Galea üstlenmeli savunmamızı. Adresini yazılı olarak verdim sana dedi. İkinci kampana dedim. Biraz daha dur dedi. Bir el beni düşmanca dürttü. Bitirin artık. Hoşça kal Elliciğim. Salı günü görüşmek üzere dedim. Güle güle. Meraklanma dedi. Arkamdan bir el durmadan dürtüklüyordu beni. Laf dinlerseniz daha iyi olur. Yoksa ziyaretler kesilir dedi. Beni dürtükleyen kadın gardiyan. Elli sahneyi gördü ve kendini tutamadı. Evet, görev sana verilmiş bugün. Başka ne beklenir dedi. Öfkeden kıpkırmızı kesilmiştim. Bir iki kadın yanıma sokuldular. Bugün suratsızlarla doldurmuşlar burayı galiba. Emniyetin bütün kadın ajanları burada dedi biri. En iyisi buraları bilmemekti ama gelmek zorunda kaldığımıza göre her şeyde katlanmak zorundayız dedi bir başkası. Ellie'nin yatağını Elena doğum klininin rüzgar alan bir koridorunda buldum. Gece gündüz başına silahlı bir jandarmanın bekleyebilmesi için koridorda yatırmışlar. Dün doğum sırasında da ameliyathanede de bir jandarma eri nöbet tutmuş. Demir parmaklıkların dışında bir araya geldik mi, acılarımızı da, heyecanımızı da hemen unutur giderdik. İnat ettin, doğurdun çocuğu dedim, biraz öfkeli. Hem de nasıl, kıyametin koptuğu şu günlerde. Becerdim, gördün mü, becerdim işte dedi gururla. Kız olmadan üzüldün mü, savaşını öremeyeceksin dedim. Şaka mı ediyorsun, git de gör, ne kadar tatlı bir oğlum oldu. Niko takılırdı bana, bu minnacık kasıklardan çocuk mu çıkar derdi. Niko'yu haber salmadın mı sahi? Nasıl bekliyordu çocuğu bilemezsin. Nasıl haber ulaştırırdım? Kiminle dedim. Avukatla, annesiyle. Annesine gittin mi diye sordu. Buradan çıkınca giderim, sana söz veriyorum. Tüm bütün gün ve gece seninle birlikte doğum sancıları çektim ben de. Biliyor musun? Bak sen, güzel şeylerde mi artık tedirgin etmeye başlayacak bizi dedi alaylı alaylı. Doğumun çok zor olmuş ama çok cesursun. Cesaretin kurtarmıştır seni dedim. Kim söylüyor bunları, doktor mu dedi. Senden aldığı paralar hak ettiğini göstermek için söylemiştir. Müdahaleye hazırlanmışlar. Bebeği forceps alacaklarmış dedim. Ben böyle bir rezalete izin vermezdim. Çocuğumun saati dolması için her şeyi yapardım. Değil karar verememek, değil acı, dağları bile yerlerinden oynatırdım. Git yeğenini gör. Sonra gel konuşalım. Hadi koş dedi. Bebek dolu büyük bir odaya gittim. Her birinin elinde bir numara vardı. Bizimki oldukça yaramaz biri geldi bana. Ona heyecanla baktım. Ağlıyordu. Geldiği bu dünyada güler yüzlü olması olası mı? Annesinin İzmir'in işgali sırasındaki doğumunu anımsadım. Dilerim bu bebek ana babalarının yaşadığı şu fırtınalı günleri ve şu acı dolu, korku dolu günlerimizi görmesin demişti annem. Nasıl buldun dedi Elli yanına döndüğümde. Sürekli ağlayan cılız bir şey dedim. Bu mu cılız? 5 kilo. Resimlerine bak. Burada çocuklar doğar doğmaz hemen fotoğrafları çekiliyor. Al bu resimleri babaannesine götür. Niko kim bilir ne kadar sevinecek. Annesine birleşmemizden söz etmeye vakit bulabildin mi bilemem. Şu anda çekindiğimiz tek bir şey var. Durumumuzun duyulması. Gazetelerin bizden söz etmelerini istemiyoruz. Fırsat kolluyorlar çünkü dedi. Nöbeti devralan jandarma eri uyar oğlu biriydi. Yaptığım ikramlardan sonra gitti. İki güzel hemşireyle şakalaşmaya başladı. Elli bundan yararlandı. Çamaşırların arasında gizlediği küçük bir paket çıkardı. Bunları iyice sakla dedi usulca. Yanmış kibritle yazılı olanları sigara kağıtlarının arasına koymalısın. Yoksa silinirler. Notlarımızı yanmış kibritlerle yazıyorduk. Bunu anlamakta güçlük çekmedik zaten dedim. Gazeteler ne yazmıştı biliyor musun? Tabii ki polisten aldıkları bilgilerle. Beli anne hücre koşullarına dayanamamış ve sigara içmeye başlamış. Ciddi mi? Aptallar. Garip biçimlerde yazışmaya başladık. Kalemimiz yoktu, kağıdımız yoktu. Çareler aradık, bulduk. Sürekli olarak sigara yakıyor, yanmış kibritleri biriktiriyorduk. Hücrelerimiz duman içindeydi ama ben dumana alışıktım. Sigaradan nefret eden Niko boğulacak gibi oluyordu. Bunca koruyucuya karşın yazışmayı nasıl başardınız dedim. Başaramamız söz konusu olabilir mi hiç? Bir gün Niko ufacık bir kalem ucu buldu. Ne kadar sevindi bilemezsin. Ortadan kopardı, yarısını bana verdi. İki parçacığın eşit olması için çok uğraşmış. Kendi parçasını iç çamaşırının yırtık bir yerinde gizlermiş. Bir gün annesine kirli çamaşırlarını gönderirken kalem ucunu da göndermiş. Böylece kalemsiz kaldı. Benim kalem ucumun ömrü de fazla uzun sürmedi. Bir gün ağır bir işkenceden döndükten sonra bir şeyler yazmak istedim. Sinirimden ucu fazla sıkmışım, kırıldı. Yüzünde bir acı belirdi, çok yorgun olduğu belliydi. Bebek için getirdiğim paketleri yatağın üzerine yığdım. Zıbınlar, çıngıraklar, bavetler, çoraplar, her kutuyu açışında bir çığlık atıyordu. Gözleri canlandı. Bak göreceksin dedi, ben hapishanede daha neler yapacağım ona. Tabii bize biraz soluk aldırırlarsa, acele dava açma yoluna gitmezlerse. Kayıtsız gibi görünmek istedim, sütünü sordum. Bebeğin obur olup olmadığından söz ettim. Dediklerimi pek duymuyor gibiydi. Evet, beni dinlemiyordu. Dalmıştı. Ben de buradayım. Beni unuttun galiba dedim gülerek. Elimi kuvvetle sıktı. Niko'yu bir an önce kurtarmamız gerek dedi yine. Korkunç bir canavara karşı savaşıyor orada. Amerikalılar ağızlarımızı bir an önce kapatmamız için çaba gösteriyorlar. Askeri mahkemede vereceğimiz savaşım özgürlük savaşım olacaktır. Ve çok güç bir savaşım olacak bu. Gezi servise bağlı bir Amerikalıdan söz etti. Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak ziyaretine gitmiş. Kısa boylu, şişman, sarışın, mavi gözlü bir adam. Eğlenceyi kötü konuşuyordu. Adı Robert Driscoll. Elen emniyetindeki sorgulamayı o yapıyor. Hücreme gelmesi nedeni de şuymuş. Bazı şeyler söylersem, Birleşmiş Milletlerce bana sağlanacak yardım kesinleşecekmiş. O tatlı konuşmasını bitirir bitirmez ben de ona şunu söyledim. Buluşunuz oldukça kaba. Ne dersiniz? Bu beklenmedik karşılık garibine gitti galiba. Önemsiz, sıradan bir kız ne cesaretle onu hor görür de böyle alaylı alaylı konuşabilirmiş. Açıkladım. Biz dedim. Çocukluğumuzdan beri faşizme karşı savaşıyoruz. Amacımız özgür ve bağımsız bir vatanda düşünmek ve özgürce soluk almak hakkını elde etmektir. Ve şimdi siz bir yabancı geliyor ve beni sorguya çekebiliyorsunuz. Onu böyle hor görmem ve alaylı alaylı konuşmam demek adamı nasıl sinirlendirmiş ki kendini tutamadı, amacını açıkladı. Şöyle dedi bana, o tehlikeli ağzını çok yakında bir kurşun kapatacak. Birleşmiş Milletin kurşunu, öyle mi dedim? Kan beynine sıçradı. Beni tokatlamasını bekledim. O anda yapamadı ama daha sonra çekinmedi yaptı. Bunlar çok deneyimli kişiler. Adamına göre yöntemler uygulamasını biliyorlar. Seni yakaladıkları andan itibaren kararlılığını göstermelisin. Tırnaklarını sökseler, ateşe atsalar yine de ağzından bir şey alamayacaklarını daha baştan anlamaları gerek. Çünkü güçsüz olduğunu sezdikleri an sonun geldi demektir.